Ayrım 31, sayfa 405. Zifiri karanlıktaki ışık. O sendin, onlar gözlerimdi. Hiç yanılmadım, yüz binlerce yaşadığım güzelliğini. Tekin Gönenç. Onu ilk kez kalabalık caddede ışığın değişmesini beklerken gördüm. Önümde duran taksiden indi. Taksinin ön camına yaklaşıp şoförden parasının üstünü aldı. Ve o da benim gibi karşıya geçmek için yanıma gelip beklemeye başladı. Uygulama bir ödev için şehrin pek iyi bilmediğim bir mahallesinde yoğun trafiği aşarak caddenin öte yanına geçmeye çalışıyordum. Yan yana dururken önce kaçamak bakışlarla sonra yetinemeyip gözlerimi dikerek açıkça seyrettim onu. Hayranlıkla, gıptayla, belki biraz da kıskançlıkla seyrettim bir dakikaya yakın bir zaman. Işık tekrar yeşile dönene kadar. Ben nasıl olmayı hayal etmişsem Allah onu öyle yaratmıştı. Uzun boylu, açık kumral, renkli gözlü, düz saçlı. Rüzgarın alnına düşürdüğü saç tutamını eliyle geri ittiğimde içim ezildi. Atletik vücutlu, zayıf. Ben yıllarca nasıl giymeyi hayal etmişsem öyle giyinmişti. Mavi gömlek, lacivert ceket, çakı gibi ütülü bej pantolon. Paramın almaya yetmeyeceği kalitede kahverengi süet ayakkabılar. Ve elinde bir deri çanta ki sapını kavrayan parmaklarının boğumları aklımdadır hala. Yaklaşmıştım yanına iyice. Belli belirsiz bir tıraş losyonu kokusu, denizi hatırlatan ama en çok da insanda temizlik duygusunu uyandıran. Bu işte temiz bir insan, bu koku temiz bir insanın kokusu dedirten. Işık bizim için yeşile döndü. O hızlı adımlarla karşıya geçerken yanı sıra ben de yürüdüm. Ulaştığımız kaldırımda bir an durdu. Saatine baktı, hemen yanına gittim. Saati sorabilir miyim dedim. Tekrar göz attı sol bileğindeki kahverengi kayışlı büyükçe saate. Bana vakti söyledi. Ne dediğini duymadım, ağzına bakıyordum. Teşekkür ederim dedim. Gülümsedi, dişleri bembeyazdı, bembeyazdı. Eminim en gerilerde bile tek bir çürük dişi yoktu. Eminim nefesi mis gibi kokuyordu. Eminim ağzı hayatı boyunca soğan, sarımsak, rakı, ucuz şarap ve çürük diş kokmamıştı. Eminim şimdi uzansam ağzına doğru en iyi marka diş macunun naneli kokusunu alırdım. Eminim onunla en ufak bir tanışma imkanım olaydı, onun için ölürdüm. Gözümü kırpmadan canımı verirdim. Ve eminim şu anda pazarlık imkanım olsa şeytanla, onun gibi olmak ve onunla olmak için ömrümün yarısını masaya koyardım. İşte bu olmalıydı adına aşk denen. Ve nihayet bana da çarpmıştı yıldırım hızıyla. Bana saati söyledikten sonra sola döndü ve yürüdü. Ben sağa dönmem ve sonra 3. sokağa sapmam gerektiğini biliyordum. Gitmem gereken adrese daha önce de gitmiştim. Ama sağa dönmedim, onun peşinden gittim. Onun adımlarının hızında yürümeye çalıştım. Caddenin öte yanına geçince biraz yürüdük. Soldan 2. sokağa saptık. Az daha gittik, küçük bahçeler içinde şık villaların bulunduğu bir mahalleye geldik. 3 yıldır bu şehirde yaşadığım halde burayı ilk kez görüyordum. Bahçe içindeki villaların sırasında aniden yükseliveren bir binadan içeri girdi. Onu takibe cesaret edemedim. Bedenim kapının önünde kaldı. Kalbimle ruhum adımı bilmediğim güzel adamın peşinden gitti. Biraz bekledim kapının önünde. Ne yapabileceğimi düşündüm. Sonra ben de girdim içeri. Danışmaya yürüdüm. Demin içeri giren bey, hay Allah adını unuttum. Hangi kattaydı? Bir emaneti var da onu getirmiştim. Elimdeki eski çantasını işaret ettim başımla. Kontrol kayışından geçirin önce dedi üniformalı adam. Çantayı kayışın üzerine bırakın, ben kontrol kapısından geçtim. Hangi kattı? Neresi? Demin geçen beyin işleri. Oğlum geldiğin yerin adını bilmiyor musun? Buradan yüzlerce kişi geçiyor. Kurye olarak yeni işim de 2. günüm. Kusura bakma abi, adını kağıda yazmıştım, ofiste unutmuşum. Şimdi az önce girdi buradan. Koruma yutmadı yalanımı. Çantamı alıp kapının dışına çıktım. İlerideki alçak duvara oturup bekledim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyor, birinin peşine düşüyordum. Çünkü trafik ışıklarında beklerken bir melek aracılığıyla bu adamın benim karşıma Tanrı'nın çıkardığına dair güçlü bir his vardı içimde. O yüzden hiç gocunmadan bekledim. 2. saatin sonuna kapıda gözüktü. Sonra da geldiği istikamete dönüp yürüdü. Peşinden gittim yine. Bir taksi çevirip bineydi, onu kaybeder bir daha bulamazdım ama o taksiye binmedi. Yürümeye devam etti. Ta ki sonradan kendi işleri olduğunu öğrendiğim binaya gelene kadar. Peşi sıra binaya girdim. Birlikte asansöre binip 3. kata çıktık. Benim farkında değildi. O kadar ki aynı katta indiğimizi dahi fark etmedi. O 3. katta kapının ardında kaybolunca kapının üzerindeki yazıyı okudum. Fahan Yayınları. Asansöre binip giriş katına indim. Dışarı çıktım, yiyecek içecek bir şeyler alıp geri geldim. Yan binanın alçak duvarına oturup bekledim. Akşamüstü altı sularında yanında uzun boylu bir kadınla çıktı binadan. Ben duvarda oturmuş simidimi yiyordum. Beni görmediler, önümden geçip gittiler. Birkaç gün süreyle gelip gittim bu adrese. Evet, adını bilmediğim ama içini aydınlattığından dolayı ışık adını verdiğim kişi bu adreste çalışıyordu. Buna emindim artık. Fuhan yayınlarında aynı zamanda ışıkın yanında gördüğüm uzun kadın, bir başka kadın daha, orta yaşlı bir adam, bir delikanlı ve bir sürü genç kız çalışıyordu. 10 gün süreyle hiç üşenmeden göz hapsine almıştım bu işlerini. Kimin saat kaçta geldiğini, kimin saat kaçta aradığını biliyordum. Ama kimin ne iş yaptığını ancak ben de orada çalışmaya başladıktan sonra öğrenecektim. Birkaç ay sonra diplomamı cebime koyup koltuğumun altında tanıtım dosyam, desenlerim ve özel olarak hazırladığım hayali roman kapaklarımla Fahan Yayınları'nın kapısını çalıp ilk iş istedikten bir süre sonra. Kızıl saçlarını topuz yapmış ince yüzlü kadın holde giriş kapısına bakan şık bir masada oturuyordu. Bizim böyle bir talebimiz olmadı, yanlış yayın evine gelmiş olmayasınız demişti bana. Adres doğru, bakın Fahan Yayınları yazıyor. Adres yazılı kağıdı uzattım önüne. Yavrum kim yolladı dedi size? Gazetelerde resmini sık gördüğüm sosyetik bir iş kadının adını söyledim. Hande Hanım'ın dostu olabilir. Bir sorayım dedi. Yalanımı ne kadar uzatabilirdim ki? Yolun sonuna geldiğimin farkındaydım. Az sonra öyle birinin beni tavsiye etmemiş olduğunu öğrenecekler, bana kapıyı göstereceklerdi. Olsun. Hiç olmazsa elimden geleni yapmıştım. Hayallerimin peşinden gitmiştim. İleride bir gün aşk nedir diye sorarlarsa bana, ışık adında bir adam diyecektim. İlk görüşte vurulduğum, peşine düştüğüm, yaklaştım ama hiçbir zaman kavuşamadığım. Tıpkı Mecnun gibi. Hayalimdeki aşkın imgesi, hatta aşkın tarifi olarak bende kalacak. Uzun boylu, yakışıklı, iyi giyimli, güzel kokan, temiz bir adam. Işık. O ince yüzlü kadın telefonda bir şeyler konuştu. Sosyetik iş kadının adını da söyledi. Sonra bana baktı. Hande Hanım göreceksiniz dedi. Şu kapı. Şu kapıyı hafifçe tıklatıp açtım. Işıkın yanında gördüğüm uzun boylu iri kadın geniş bir masanın ardında güleç bir yüzle bana bakıyordu. Seni Güler Hanım mı tavsiye etti diye sordu. Yalan söyledim. Evet. İkinci yalan. Bir desen yapmıştım onlara. Dışarıdan. Kadrolu değil. Göster bakayım işlerini. Referans olarak doğru ismi vermişim. Aferin bana. Dosyamı önüne serdim. Her bir çalışmayı dikkatle inceledi. Fena değil yaptıkların. CV'n nerede? Pardon. Ah evet, özgeçmişim şurada. Vereyim hemen. Uzanım çizimlerin arasında özgeçmişimi bulup verdim. Güzel sanatlara? İyi. Yeni mezun. O da iyi. Yeni mezunlar heyecanlı, hevesli olur. Ama şu anda bizim böyle bir elemana ihtiyacımız yok. Biz kapakları dışarı veriyoruz. Düşünmüyor da değiliz bünyemizi almayı. Öyle bir şey yapacak olursak sana ulaşmak isterim. Telefonunu bırak Nadire Hanım'a. Yanına GS diye not düşsün ki hatırlayayım. Dosyamı toparladım, uçarak çıktım odadan. Nadire Hanım'ın önünde uzun süre oyalandım. Belki ışık kapılardan birinden çıkar diye çıkmadı. Gerçek adını öğrenemedim. Ben tam gitmek üzereyken bir telefon çaldı, Nadire Hanım açtı. Evet efendim, bağlıyorum Fatih Bey'e dedi. Gerçek adı Fatih miydi acaba ışığımın? Kapının dışında ellerimi açarak içimden birkaç dua okudum ve dedim ki o güne kadar elimi tamamen bırakmamış ama pek de sık tutmamış olan Allah'ıma bana bu kapıda çalışmayı nasip et, senden bir daha hiçbir şey istemeyeceğim Allah'ım söz. Mutfaktan gürültüler gelince dikkatim dağıldı ve ancak o zaman farkına vardım. Gözümden yaşların aktığını ve dizlerimin üzerinde durmaktan bacaklarımın fena halde acımaya başladığını. Elimdeki kağıtları bıraktım, doğruldum, sağa sola sarılmış birkaç sayfayı toparlayıp sehpaya koydum. Zorlukla ayağa kalkıp mutfağa gittim. Eda çaydanlığa su koyuyordu. Sen bu okuduklarını gerçek mi sandın yoksa diye bağırdım karıma. Sen bir yayıncının karısı olarak kurgu ile gerçeğin farkını anlayamayacak bir yerdeysen yuh olsun sana. Beni budala yerine koyduğun için sana yuh olsun. Her şey ayan beyan ortada, sözünü sakınmamış sevgilin. Ortaya da bırakmış ki derya okusun da çıngar çıksın. O deryadan sen de benden kurtul, tamamen ona kal. Deryanın peşinde dört döndüğünü, hayatında kim var diye meraktan öldüğünü, Handan'ın da desteğiyle tabii, kıyı köşeyi karıştırdığını eminim bal gibi biliyordu. Okumasını istemese yazmazdı. Haydi yazdı, ortada bırakmazdı. Amacına ulaştı Bora Efendi. Ben Derya'yı alıp gece uçağıyla Londra'ya gidiyorum bugün. Sen ona kalıyorsun. Aklını kaçırmışsın sen. Böyle bir ilişkiyi göze aldığına göre asıl sen kaçırmışsın aklını. Bu Handan'la karıştırmaya, Jülide ile fingirdeşmeye benzemiyor İhlami. Şimdi senin bir seçim yapman gerekiyor ki o şansını tanımıyorum sana. Seçimi ben yaptım, sensizliği seçtim. Karıma kendimi denetlemek için kolunu tutmaya çalıştım. İtti elimi. Canın kazasından sonra kolum kanadım kırıldı. Sana muhtaç bir yaralı kuş oldum. Sen de öyle kalacağını sandın. Bana her şeyi yutturabileceğini, öyleydi ama geçti. Ben yangınımdan güçlenerek çıktım. Çok küçümsediğin seansların sayesinde hem de. Dur bir dur yahu. Bir de beni dinle lütfen Eda. Artık bu evde yalana yer yok. Yalan söylemeyeceğim, dinle beni. Sen beni dinle. Kaç zamandır yatmıyoruz seninle ha? Canın ölümünden beri değil mi? Upuzun bir zaman. Önce ben istemedim, sonra sen istemedin. Sen ki seks hayatımızın en canlı dönemlerinde bile benimle yetinemezdin. Ya da şöyle diyelim, küçük kaçamaklarını yaşarken bile tepemden inmezdin. İtiraz etmek için elimi kaldırdım. Lafımı kesme dedi. Dikkatimi çekmediğimi sanıyorsun bu uzaklığın. Kabahati kendinde bulduğum için aramızı düzeltmek için elimden geleni yaptım. Hatta yalvardım sana. Sen orada olmayınca hayatında biri olduğunu anladım. Belki Handan, belki başka bir kadın. Şimdi işte biliyorum kim olduğunu. Bu sonucu okudukların yüzünden mi vardın? Elbette hepsi orada. Güzel bir roman. Henüz bitmemiş ama olsun. Tavsiye ederim. Sen de oku. Kızın bir zahmet çıktısını almış. Getirdi, bana da okuttu. Şanslısın yine. Derya Fatih'in aslında ilhami olduğunu fark edemedi. Ama peşinde koştuğu kişinin bir eşcinsel olduğunu nihayet öğrendi. Ona da şükür. Sandalyeye çöktüm. Ellerim titriyordu. Eda fokurdamaya başlayan çaydanlıktan çay koymaya çalıştı ama bardağı çayın yarısını masaya döktü. Bu sabah ilk işim uçak biletlerini ayırtmak olacak. Yalanlarını yeterince dinledim İlhami. Dün Handan'dan Bora'yı Çin'e götürdüğünü duymamış olaydım, o yalanlara yine kanardım herhalde. Bunu da mı yaptı Handan? Hem de nasıl yaptı? Hepimize küfürlerle, tehditlerle geldi buraya. Önce hiçbir şey anlamadım söylediklerinden ama konuştukça her şey yerli yerine oturdu. Çin'e Bora'yla gittiğini öğrenince New York'ta bize oynadığın tiyatro gözümün önüne geldi. Utanmaz seni. Benim başka yana tahammülüm yok. Annelerimize, eşe, dosta, Derya'ya aniden bir üniversitede yer açıldığını yalanını atacağım. Dönüşüm zaman alacak ama nihayet döndüğümde daha önce söyledim. Mutlaka evden ayrılmış ol. Artık aynı çatı altında yaşayamayız. Yargısız infaz yapıyorsun. Bunu kabul edemem. Ben de bu rezaletin duyulmasını kabul edemem. Kimse ne duyacak ne bilecek. Kimse kızının babasının iç yüzünü öğrenmeyecek. Evlenme çağında bir kız o. Onun hayatını mahvetmene izin vermiyorum. Yerimden kalkıp yürüdüm. Eda'nın karşısında durdum. Doğru mu duydum? Sen kocanın hayatında biri olduğuna değil, kızının itibarının zedelenmesine hayıflanıyorsun. Bu mudur? Yarın öbür gün kızınla evlenecek olan kişi onu kendi diğerleriyle değil, benim kiminle yatıp kalktığını değerlendirecek, öyle mi? Ve biz kızımızın böyle biriyle evlenmesine rıza göstereceğiz. Evrensel ahlak kurallarını sen mi değiştireceksin? Bura evrensel ikiyüzlülük denir. Şuna bak, hem suçlu hem güçlü. Bana gerçeği Derya'ya söylemediğim için teşekkür edeceğini kafa tutuyor. Sen seni aldatmama değil, bir erkekle aldatmama takmışsın. Keşke beni sadece seni aldatmakla suçlasaydın. %100 haklı olurdun ama Eda, ben bir insana aşık oldum. Çok güçlü duygularla sevdim onu. Tıpkı seni sevdiğim gibi şefkatle, merhametle, koruma duygularıyla. Bir insan iki kişiyi aynı anda sevemez mi? Sevgi söz konusu olduğunda cinsiyetin hiç önemi kalmıyor. Bunu başıma gelmeden önce ben de bilmiyordum. Kadın ya da erkek, hepimiz insan değil miyiz? Eda beni küçümsediğini göstermek ister gibi dudaklarını büktü. Hain bir ışıltı vardı göz bebeklerinde. Madem hepimiz insanız, hepimiz hata yaparız, öyle değil mi? Elbette. İyi, al o zaman sana bir itiraf. Ya da sana son bir kıyak, vicdan azabından kurtulasın diye. Mezara götürmeye kararlı olduğum sırrı vereceğim sana şimdi. Kıymetini bil. Canı kazada kaybettiğim gün, okula onu almaya gitmeden önce ben biriyle buluşmuştum. Sana ihanet etmiştim yani. Aynı gün evladımı kaybedince bunu Allah'ın bana reva gördüğü bir ceza olarak kabul ettim. Onun için kendimi yıllarca affedemedim. Matemimi bitiremedim, hayata dönemedim. Hep kendimi suçladım. Yıllarca suçladım. O alay ettiğin seanslarda oğlumun beni bağışladığına ikna olunca ancak biraz olsun gayrete geldim. Derya için, senin için toparladım kendimi. Kimdi? Dedim. Sesim bir insan sesinden çok bir kurdun ulumasını andırıyordu. Onu asla söylemem. Koluna asıldım karımın. Tırnaklarını etine geçirdim. Kimdi? Bırak kolumu, söylemeyeceğim. Ben nasıl senin bana bulaştırdığın utançla yaşayacaksam bundan böyle, sen de bu merakla yaşa. Aramızda masum yok, hepimiz suçluyuz da. Sen yavuz hırsız çıktın, baksana tipik Türk erkeği. O her boku yiyecek, karısının bir hatası olursa katli vacip. Çekiştirdi kolunu, tırnaklarımı gevşettim. Teninin üzerinde kırmızı izler oluşmuştu. Kolunu bıraktım. Derya nerede şimdi diye fısıldadım. O korkunç insanlıktan çıkmış sesimle. Uyuyor. Burnun esil. Sümüklerin akmış. Kendine çeki düzen ver. Kız uyandığında seni bu halde bulmasın. Yüzüme tükürür gibi baktı. Kolunu ovuşturarak çıktı gitti mutfaktan. Beni hayatım boyunca kafamın içinde hep çınlayacak bir soruyla baş başa bırakarak. Kimdi, kimdi, kimdi? Belki de yalan söylemiş sırf benden intikam almak, canımı acıtmak için. Ama eğer doğruysa ne tuhaftı şu hayat. Beni ben ondan uzak dururken değil, çocuğumuzun ölümünden önce biz birbirimize düşkün, mutlu bir karı kocayken aldatmıştı. Neden? İnsan ruhu doyumsuz olduğu için mi? Sürekli bir arayışta olduğu için mi? Ve eğer söylediği doğruysa büyük ihtimalle görüştüğümüz arkadaşlarımızın biriyle yapmıştı. O yıllarda sık beraber olduğumuz çiftleri gözümün önüne getirmeye çalıştım. Cüneyt, Erdal, Mekin, Haldun, Nihat ve karıları bir de Feridun. Aramızda bir tek bekar ki onun da kadınlarla ilgisi yoktu. Bu tarafını görmezden gelir hiç dile getirmezdik. Zavallı adam, sanki bulaşıcı bir hastalığı yakalanmış da telaffuz edersek bize de bulaşı verecekmiş gibi. Onu bir yana koydum. Ya diğerleri? Hangi arkadaşım benim karımla yattı? Ah Eda, sadece Bora'nın değil, bilmediğimi sandığım bütün kaçamaklarımın intikamını da fena aldım benden. Ama sana yalanlamaya gücümün yetmediği Bora bir kaçamak değildi. O aşktı, tutkuydu, bir yangındı hayatımda. Bunu anlatamayacağımı biliyordum sana. Belki de anlamaman daha iyi olur yaralanmaman açısından. Başkaları da öğrenmesin madem o kadar utanç verici buluyorsun kocanın halini. Ama ben az önce roman taslağını okurken kararımı verdim. Bu sabah oraya gittiğimde arkasına sonsuza kadar yazdırdığım hublot saati eğer hazır olmuşsa birlikte sapladığımız doğum gününe kadar beklemeyip bugünden itibaren başlayacak olan yeni hayatımızı kutlamak için koluna takacağım. Birlikte kahvaltı ettikten sonra Cihangir'in sokaklarında el ele tutuşup yürüyeceğiz. Bir camcıya yatak odasının balkonunu camekanlatmak için sipariş vereceğiz. Camekanın içine özendiği gibi yan yana iki şezlong atacak, o şezlonglara elimizde içkilerimizle uzanıp apartman aydınlığına bakacağız. Ama ne gam, biz birlikte baktığımız her yeri binbir renge boyamıyor muyuz onunla? Sonra ben hazırlıklarımı bitirince bambaşka bir yerde bambaşka bir hayata yelken açacağız. Sonsuza kadar birlikte olmak için. Ben kesin kararlıyım da o kabul eder mi acaba? Beni sahip olduklarımdan vazgeçmeye bana seçim hakkı tanımayan Eda aitmiş olabilir ama o kendi geleceğinden bir aşk uğruna vazgeçmek için henüz çok genç. Çok genç. Salona geçip ceketimin cebinden telefonumu aldım. Orayı tuşladım, kapsam alanı dışında. Hala kapalı, hep kapalı. Yere çömeldim, okuduğum kısmı ayırıp diğer sayfaları son yazılan satırlarla ilk yazılan satırları karıştırarak sırasıyla dizmeye çalıştım. Açık zihinle belki becerirdim ama bu perişanlığımda mümkün değildi. Rastgele bir sayfa çekip okudum. Fatih'e yalan söyledim. O Rüstem'in benim peşimde olduğunu sanıyor. Bilseydi ki ilk kaçışımdan sonra ben peşindeyim onun. Her gün balık pazarını baştan başa kat ediyorum. Arka sokaklarda onu bulma umuduyla dört dönüyorum. Parklarda, kuytularda belamı, felaketimi arıyorum. Ondan bir zamanlar nasıl kaçtımsa, ondan kurtulmak için nasıl kıvrandımsa, aynı şiddette onu bulmak istiyorum şimdi. Beni hemen bir ruh doktoruna götürür. Aman Allah'ım, doğru mu okudum? Bora neler yazmış böyle? Birkaç satır atlayıp devam ettim okumaya. Beni Rüstem'e çeken ne aşk ne de alışkanlık. Belki sadece nefret. Rüstem'i bulma arzumun ardında işlediğim suçlar için kendimi cezalandırma isteği yatıyor olabilir mi? Yıllar önce babamın Allah'ın evi saydığı yerden kaçışımın vebalini ödemek olabilir mi? Onca nefret ettiğim ortam bende bu kadar derin ve silinemez bir iz mi bıraktı? Bana doğruyu söylemem, kanaatkar olmam, bir lokma bir hırkayla yetinmem vaaz edilirken yalan söylemenin, gözümü yukarılara dikmenin, heveskar olmanın cezasını mı çektirmek istiyorum nefsime? Yoksa nefretle beslenmek mi istiyorum ben? Okuduğum sayfalar ne bir öncekinin devamıydı ne aradan seçtiklerim tesadüfen de olsa birbirini takip ediyorlardı. Elimdeki sayfada yazanları daha fazla okumaya dayanamayınca fırlatıp atıyor, rastgele bir başka sayfa alıyordum. Şansıma ne çıktıysa okuyordum. Yıllar önce yıldız falıma bakan biri yıldızın alçak demişti bana. Yanılmış. Yıldızım hızla yükseliyor. Ne istiyorsam, ne diliyorsam oluyor. Aşığım, ışığımı, aşkımı, yönümü buldum. Gerçekleşeceğine hiç inanmadan yıllarca öykündüğüm hayatın içindeyim. Bana keyif veren bir işim var. Bana çok para kazandıracak bir yeteneğimi daha keşfettim. Kitap yazıyorum. Yıldızımın yerlerde süründüğü dönemin kederli günleri yazıya, yazılarımı yazara, paraya ve üne, hayallerim gerçeğe dönüşüyor. Bir sihirli merdiven konmuş da sanki önüme tüm güzellikleri bu merdivenin basamaklarına basarak yarışıyorum. Hep daha iyiye, hep yukarıya. Ancak rüyamda görebileceğim yere varmaya ramak kala. Bir şey oluyor bana. Ruhum çatlıyor ortasından. Yarısı karanlıkta kalıyor. Yükselen yıldızım yön değiştirip hızla bir bataklığa doğru düşüyor. Elimi uzatsam avucumda tutacak. Onu tekrar yükseklere fırlatacağım ama birdenbire kolumu kaldıracak gücüm yok. Dişimle tırnağımla edindiklerimi, tüm kazandıklarımın elimin tersiyle itiyorum. Neden içimde bir damar geldiğim çöplüğe çekiyor beni? Neden bir vampir gibi sokakların kuytularını dolanıp belamı arıyorum? Neden mezarlıklarda servi diplerine dönüyor, parklarda esrar keşlerin etrafında dört dönüyorum? Yoksa insan sigaraya, alkole, esrara alıştığı gibi kötülüklere de mi alışıyor? Tiryakisi oluyor hırpalanmanın, aşağılanmanın, hoyratlığın.